Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti vaktiyle üç kıtaya nam salmış, hüküm salmış bir imparatorluktu. Bir ucu Atlas Okyanusu'na neredeyse dayanıyor, bir ucu ise efendim İran işlerine. Kuzeyde Rusya ortalarına, güneyde Yemen'e kadar uzanan geniş bir coğrafya. Çok kimse merak eder, bu kadar geniş bir coğrafyada Osmanlı Devleti bu coğrafyayı nasıl idare etmiş? Haberleşmeyi nasıl sağlamış, bir anda bir yerden bir yere haber nasıl ulaşmış, hakikaten merak konusu. İşte bu hafta size bu konudan bir nebze bahsetmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, hükümetin ta eski zamanlardan beri kendi muhaberesinin temin ve evrakını nakletmek için kullandığı kimselere Tatar veya Ulak veya Sa'i deniyordu. Ama en çok Tatar Ağalığı ve Tatar Teşkilatı kelimesi kullanılmıştır. Tatarlığa alınacakların namuslu ve emniyetli kimseler arasından seçilmesine itina ediliyordu. Ve ayrıca binici, sefer meşakkatlerine mukavemetli, bedenen de güçlü kuvvetli olmaları şartına da dikkat olunuyordu, dikkat ediliyordu. Sadrazam saraylarında, vükela ve vüzera konaklarında titizlikle terbiye edilmiş, ahlaki vaziyetleri uzun müddet tecrübeden geçmiş ağalar bu iş için elverişli görülürdü. Nazik olan bu mesleğe rastgele adamların girmelerini önleyici tedbirler alınmıştır. Ve Sultan 1. Abdülhamit zamanında bir Tatar Ağan Ocağı teşkil olunmuştur. ve ocağın suret idaresi hakkında bir de ferman çıkarılmıştır. Çemberlitaş civarında bulunan Elçi Hanı uzun müddet bu ocağın merkezi olmuştu. Türkiye'de posta teşkilatının henüz kurulmadığı devirlerde her nevi haber ve mektupları işte bu Tatarlar götürür getirirlerdi değerli dinleyiciler. Merkezde vükela ve vüzera konaklarında, vilayetlerde valilerin maiyetinde bu maksatla yüzlerce Tatar istihdam olunurdu. Bunlar devlet memuru imtiyazını haiz idiler. Tatarlar hakkında bazı darbe meseleler dilimizde yerleşmiştir. Meşhur Tatar böreği de sofralarımızdadır, hala yaşar. Yaya kaldın Tatar ağası, Tatar'ın gidişini beğenmedim. Sanki Bağdat'a Tatar olmuş gibi sözler işte Tatar teşkilatından dilimize yerleşmiş bazı darbe mesellerdir. Anadolu'da ta Selçuklular zamanında mevcut olan bir muhabere teşkilatı vardı. Osmanlılar bunu ıslah ve tensik ettiler, kabul ettiler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapt ettiği zaman en mükemmel şeklini bulmuştu bu muhabere teşkilatı. Fatih'in kullandığı Osmanlı Tatarları, kırmızı cübbeleri, uzun kara kavukları ve kavak gibi endamlarıyla her yerde göze çarparlardı. Belgrad'dan Kanice'den, Estergon Kalesi'nden İstanbul'a, İstanbul'dan Hint Denizi kıyılarına, Cezayir'e, İran hududundaki serdarlara fermanlar ulaştıran ordularımız arasında her türlü muhabere ve irtibatı temin edenler işte bu yiğitlerdi. Yüz beygirlik bir hamule ile Rumeli'nden gelen Tatar postalarını karşılamak için binlerce İstanbullu şevk ile, heyecan ile caddeleri doldururdu. Tuna boylarındaki gazilerden haber beklerdi ve bu haberler ağızdan ağza İstanbul afakına yayılırdı. Değerli dinleyiciler, bize bir hazine bırakmış olan Evliya Çelebi, Seyahatnamesinin 5. cildinde 1066 Hicri ki 1656'ya tekabül eder. 1066 senesi bir kış mevsiminde Van'dan Melek Ahmet Paşa'nın haber ve mektuplarını İstanbul'a getirip dönmesini hikaye ediyor. Bu Tatar yolculuğunda Evliya Çelebi uğradığı menzilleri, o yerlerin ahvalini etrafıyla hatta saatleri ve isimleriyle yazıyor. Şanlı ecdadımızın atlı sporu ne derece mükemmeliyete vardırdıklarını, vücut tahammülünün nasıl hayretlere şayan bir mertebeye yükseltildiğini göstermesi itibariyle bu mevzu bilhassa genç subaylar tarafından tetkike değer. Şöyle diyor Evliya Çelebi. Van'dan 8 adet atlara süvar olup Bismillah diyerek Canibi Şimale kuzey tarafına gidip Amik Kalesi'ni geçip menzil beygirleri alarak atlarımızı değiştirerek Bargiri, Malazcirt, Hınsa, Altın Halkalı Cisri'ni geçip Hasan Kalesi'ne menzil aldık. Bugün Erzurum'un bir kazası burası. Andan Tavukçu Mustafa Paşa'dan mektup ve ihsan alıp Erzincan Kalesi'nde menzil aldık. Orada durmuşlar. Andan yarar beygirlerle sürücülerin namdarını alıp beygir ve sürücülerini değiştirmişler. Toplu Hisar Kalesi'ni geçerek Niksar Kalesi'nde menzil aldık. Badehu daha sonra Canibi Gart'ta güney tarafında Ladik şehrini geçip Merzifon şehrinde menzil aldık. Bundan dahi birer beygir alıp Semt-i Garb'a giderek Osmancı'yı geçip Tosya'da menzil aldık. Buradan da yarar menzil beygirleri alıp o gece gene seyirtip Alesseher seher vakti İzmit kalesinde menzil aldık. Burada 3 saat istirahat edip ve yarar atlar alıp ve Nısf-ı Leyl'de gece yarısı Gekboze'de Gebze'de menzil alarak Alesseher seher vakti şehri Üsküdar'a vardık ve andan kayık ile İstanbul'a geçip ve Van'dan çıktığımızın 13. günü İstanbul'a varmış olduk. Evliya Çelebi aynı yıl dönüşü de şöyle hikaye ediyor. Üsküdar'dan Gekboze'ye, Gebze'ye, andan İzmit, andan Hendek'i geçip gece gündüz yol alarak Bolu şehrine, andan Çerkez kasabasına geldik. Andan dahi vakti grupta güneş battığında kalkıp yolda 7 haramiye rast gelip bir hayli kelimattan sonra soyunun deyi üzerimize dal kılıç olarak yürüdüklerinde üç hüddamımla attan inip heybelerimizde olan emirleri ve mekatibi gösterdik. Birisi, bre ne yedek bunları? Altın ve cevahir var mıdır dedik de, la vallah billah, işte bunlardır. Bu heybede donumuz ve gömleklerimizdir dedim. Bereket versin, biz dağ adamıyız, bize gömlek lazımdır. Deyu heybesiyle gömlekleri aldılar. Biri de belimdeki kılıca yapışayım derken, hakir dahi pertab ederek alarga oldum. Bir silaha falan davranıyorum zannına düşerek, yedisi de üzerime tüfenk havale eylediler. Hakir ey gaziler, altındaki atı kalmış, yorgun, argın, durgun olan adama salmak, avrete el vurmak gibidir. Bu sizin ettiğiniz bizi bu dağlarda kör oğlu etmemiştir. Eğer merdi hüda iseniz, sizden emin olalım ve hemen yol alıp gidelim. Deyu lüt ile tekellüm eylediğimde, birisi belinden kılıcı çözüp, yiğit, bu kılıç pek iyi bir kılıçtır. Sana yadigarım olsun, sen de belindeki gümüşlü kılıcı bana ver, ben de senin yadigarını taşıyayım, deyu minnet etti. Hakir nola deyip kılıcı verip ve cümlesiyle öpüşerek karındaş olup, hamdü hüda bir şeyimize vaziyet ettirmeyip Andantosya'ya, ol gece Osmanlı'yı geçip, gümüş ve Kerkes kasabalarını ubur edip geçip Amasya'ya, Andan Cengelli Belini gece ubur edip Nikhisar kalesinde menzil aldık. Andan Koyulhisar menziline ve aşağı uçurumdan uçarak Keremli nahiyesine geldik. Andan Erzinçli şehrini geçip dinç atlar üzerinde Erzurum sahrası ile gidip Erzurum kalelerine ve buradan dinç atlar alıp Amik Kalesi'ni geçerek Van Kalesi'ne geldik diye anlatıyor. Evliya Çelebi'nin eşkıyaya yaptığı muamele de enteresan. Bükemediğin eli öpmek lazım demişler. Fakat kendisinin bu Tatar Teşkilatı ile beraber olan seyahati de bizim için hakikaten mühim bir vesikadır.
Sarsam koluna, inciler diz
Değerli dinleyiciler, Tanzimat-ı Hayriye'nin ilanına kadar olan zaman içinde İstanbul'da emre amade bir halde 300 ve taşrada ise her valinin mahiyetinde 50 kadar tatar bulunurdu. Bunların icabında adam ihzar etmek, yani adam getirmek gibi ayrıca bir vazifeleri daha vardı. İstanbul'da elçi hanında oturan en büyük tatar subayına ocakbaş tatarı, vüzera ve vükelanın yani vezirlerin ve vekillerin mahiyetinde bulunan tatarların büyüğüne de vezir tatar ağası. Ve bunlardan sonra gelen subaylara da Tatar odabaşısı denirdi. Her 100 Tatara bir Tatar ağası kumanda ederdi. Ocak mensupları arasında çok sıkı ve sert bir disiplin cariydi. Bilhassa ocak baş Tatar ağasına itaat ve hürmetleri fevkalade bir derecedeydi. Efendim, bu Tatarların kıyafetleri umumiyetle siyah kuzu derisinden, tepesi yeşil ve sarı çuhalı kalpak. Elbiseleri kırmızı çuhadan yapılmış iki düğmeli kaput ve bunun altına da kadife üzerine sırma işlemeli cepken ve dökme şalvar, ayaklarında da sarı çizme. Böyle ihtişamlı, kendilerine mahsus bir kıyafeti var. Vezirler ve valiler sefere çıktıklarında ocaklarına mahsus bayraklarıyla onları takip ederlerdi. Ve işlerinde yetişen hoş meşrep, nekre, nükteci, tatlı sözlü adamlar, tuhaf tuhaf fıkralar, hikayeler naklederek, yerine göre cinaslı, nükteli sözler sarf ederek, yolun meşakkatini gidermeye ve efendilerini eğlendirmeye çalışırlardı. Yani Tatar ağzı sadece haber ve mektup ferman götürmez, aynı zamanda seferde ağaları da hoşnut edecek, hoş bir seyahat geçirmeyi temin edecek meziyette ve vasıfta kimselerdi. Değerli dinleyiciler, bizde garp usulünde posta ihdası, lüzum ve zarureti Sultan II. Mahmud tarafından anlaşılmıştır. Ve ilk adım onun tarafından atılmıştır. Bu padişahın el yazısıyla yazılı olup Babali Evrak Hazinesi'nde bulunan Hattu Humayun dikkatle okunmaya şayandır. Sultan II. Mahmud, Kazasker Mustafa Rakım Efendi'nin talebesidir ve yazıyı ondan meşk etmiştir. Onun için yazısı en güzel olan padişahlardandır. Sultan Mahmud'un Hattı Humayun'unun meali şudur değerli dinleyiciler. Benim vezirim, Nizam-ı Mülk Humayun'umun istihsali ve irat tedariki vacibeden olduğuna ve deri saadetimden taşlıya gönderilen ve taşradan Deli Saadetime gelen mekatip, mektuplar, kimden kime gelip gittiği malum olmamak mülabesesiyle, kimden geliyor, kime gidiyor belli değil. Tahrirat maddesinde fesat tekevvün ve zuhur eylediğine binaen, dolayısıyla kaydedilemiyor, kime geldiği, kime gittiği belli değil. Bu madde dahi yoluna konulmak üzere, Hatır-ı Humayun'uma şu veçiyle hutur eder ki, aklıma şöyle gelir ki, Memalik-i Sahire'de cari olduğu misüllü, diğer ülkelerde olduğu gibi, Turuk-u Devlet-i Aliyem'den kârgüzar bir kimse, hüsnü tabir ile bu hususa nazarı nasp ve bir münasip mahal tahsis olunarak, Anadolu ve Rumeli'nin münasip mahallerine adamlar ikame edip, fîmâbâd hiç kimesine hot be hot mektup göndermeyip, gerek ehli İslam ve gerek râya ve efrenç taifeleri gönderecekleri mektup ve emanetlerini nazıra götürüp, septi defter olunarak, her bir mahalle muhakkaten Tatar ihracıyla mahallene gönderip, adamları marifetiyle hesabına verilse ve taşladan dahi kezalik bu usul üzere tahrirat ve emanet gönderilse ve münasip veçiyle avait bağlansa, hem tahrirat maddesi fesattan kurtulmuş olur ve hem vefir irat mahsulü memul olur. Yani bir teşkilat kuralım, bir nazır kuralım, buna bağlı Tatarlar olsun. Bunlar mektup ve emanet taşısın, eşya taşısın. Bunun dışında kimse kendi başına eşya taşımasın. Herkes eşyasını götürsün, bunlara teslim etsin. Ve kime ne gönderdiği belli olsun, bunlar kolayca kaydedilebilsin. Hem de bundan dolayı devlete bir gelir gelsin, diyor. Dünkü gün lisanen sana ifade edecek idim. Talimat ile meşgul olduğundan vakit olamadı. Münasip ise bu hususu etraf ile mütalaa ederek, sureti hüsnü nizamını tarafı şahane arz ve istizan eyleyesin. Vezire yazıyor bunu sadrazama. Yani aklıma böyle bir şey geldi. Bunu bu şekilde tanzim et ve bana getir. Maalesef Sultan Mahmud'un ishar ettiği bu arzu bütün samimiyetine rağmen muvaffak olamadı değerli dinleyiciler. Bu işin başarılması Gülhane Fermanı'nda Sultan Hamid Mahmud'un oğlu Sultan Mecid'e müyesser oldu. Bu surette ilk muntazam posta İstanbul-İzmit arasında tesis olundu ve tertip olunan tantanalı açılış merasimi için Sultan Abdülmecid fayton arabasıyla Kartal'a kadar teşrif etti. Değerli dinleyiciler, 19. asır başlarındaki Yunan ihtilali sırasında İngiliz donanmasıyla Şark sularında hizmet eden ve Sultan Mahmud'un giriştiği ıslahat ve tecdit hareketi sırasında İngiltere devleti tarafından Osmanlı donanması emrine verilen ve müşavir paşa unvanıyla donanmamızda hayırlı ve faydalı hizmetler ifasına muvaffak olan Vice Amiral Sir Slade, memleketimize dair yazdığı bir seyahatnamede Tatarlar hakkında gördüklerini şöyle hikaye ediyor. Rumeli'yi dolaşmak üzere Tekirdağ'dan yola çıktığım zaman yanında memlekette Tatar denilen ve posta hizmetinde kullanılan bir Türk bulunuyordu. Adı Veli olan bu adam ırkının en yakışıklı ve en güzel bir örneğiydi. Veli'nin mensup olduğu Tatarlık mesleğinde hayatın nasıl geçtiğini layıkıyla anlamak isteyen bir Avrupalı İstanbul'dan Üsküdar tarafına geçmeli ve bu Tatarları uzun bir yola çıkarken veyahut uzun bir yoldan geldiği vakit kendi gözüyle görmelidir. Tatar İstanbul'dan yola çıkarken hayat, neşe, sıhhat ve cevvaliyet modelidir. Saçı sakalı tek teline kadar itinayla taranmış, tuvaletli ve yüzü taravetli olup insana itimat verir bir haldedir. Uzun kalpağı şöyle çapkınca bir yana doğru yıkılmış, üzerine de parlak çiçekli bir yemeni sarılmıştır. Kolları yırtmaçlı kırmızı çuha ceketi, şalvarı çok güzel, çizmeleri parlak ve son derece temizdir. Alaturka geniş üzengiler ne kadar parlatılmak mümkün ise o kadar parlaktır. Güzel eğer takımları, belinde gümüş kakmalı çifte tabancaları, kehribar ağızlı çubuğu ile cidden görülmeye değer bir Türk şövalyesidir. Lakin kendisini bir de uzun yoldan geldiği zaman görünüz. Onu doğurup büyüten anası bile tanıyamaz. Altındaki at durur durmaz, eğerden inmeye vakit bulamaksızın kendini adeta toprağa bırakıverir. Bir çubuk bile yakmaya mecali yoktur. Ağrı ve sızı ile bitkin bir haldedir. Tatarların üzerinde bizim için taşınması imkansız hacimde kuşak, ağır tabancalar, yatağın bıçağı, havlular, çevreler, mendiller, işlemeli tütün kesesi, süslü enfiye kutusu vesaire vardır. Bu haliyle adeta cephane ve levazım deposu gibidir. O zaman da Türkiye'de en ziyade methüsena olan Tatarlar, Suriye sahilindeki Akya Kalesi'ne gidip gelen Tatarlar olup bu mesafeyi 12 günde alırlarmış. İstanbul'dan Edirne'ye 2 günde giderlermiş. Müşavir Paşa'mız, yani Sileyt, Sir Sileyt, İstanbul'da bulunduğu tarihlerde yaşayan başlıca bir Tatar'dan bahseder ki, bu Tatar'ın İngiltere Sefareti tarafından Hindistan'a ait mektupları Bağdat'a ulaştırmak için istihdam olunduğunu ve bu Tatar'ın İstanbul'dan Bağdat'a kadar olan 2300 kilometrelik mesafeyi 14 günde aldığını yazmakta. Ve başka bir Tatar'ın da bu mesafeyi 9 günde kat etmek suretiyle rekor kırdığını bildirmektedir. Ancak bu Tatar'ın İstanbul'a yetişmesinden 2 saat sonra öldüğünü de hikaye etmektedir. Değerli dinleyiciler, aradaki mesafe, dağlar ve nehirler, muntazam yolların mevcut olmaması düşünülürse insanın buna inanamayacağı gelir. Lakin hadisenin sıhhati devlet sicilleriyle sabittir. Vaktiyle bu tür Tatarlara tesadüf edenler olmuştu. Biz bu Tatarlara yetişenleri gördük. Mesela birisi vaktiyle Halep'te tesadüf ettiği böyle bir Tatar'dan bahsederdi. Yüksek ve yakışıklı endamıyla canlı bir heykeli andırdığından bahsederdi. Adı Uzun Süleyman Ağa'ymış. İstanbul ve Bağdat arasını 2 haftada aldığı söylenirmiş. Değerli dinleyiciler, Tatarlar devletten oldukça iyi maaş alırlardı. Sadece bu yüzden değil, getirip götürdükleri haberlerin iyiliğine göre valilerden, kumandanlardan hediyeler ve bahşişler de alırlardı. Taşıdıkları hususi mektuplardan, poliçelerden, paralardan istifadeleri olurdu. Bilhassa para götürmekte gösterdikleri sadakat ve namuskarlık ne kadar övülse azdır. Bir Tatar'a tevdi olunan emanet ziyaya uğrarsa, kaybolursa, miktarı ve değeri ne kadar çok ve ne kadar büyük olursa olsun, Tatar esnafı cemiyeti tarafından derhal tazmin olunurdu. Çünkü Türkiye'nin her tarafında Tatar ağasının kumandasında olmak üzere muntazam bir teşkilat vardı. Yakın zamanlara kadar bu teşkilat mevcuttu ve aynı dürüstlükte devam ederek bilhassa şimendifer nakliyatı olmayan yerlerde postaları, yine posta Tatarları naklederlerdi. Değerli dinleyiciler, bir Tatar postası bir sürücüyle mahalle emniyet ve asayişin derecesine göre yanlarına katılan süvari jandarmalarından ve bir de posta çantalarını taşıyan beygirlerden mürekkep olurdu. Çantalar su geçirmez meşindendi. Üstten atma kapaklı heybe bavul biçiminde olurdu. Posta en önde sürücü, arkada posta çantalarını taşıyan beygirler, daha arkada Tatar ve jandarmalar olduğu halde gür sesiyle geçtiği yerlerde posta diye bağırır ve bu surette postanın geldiğini halka ilan ederdi. Ahaliden meraklı olanlar da postane önünde toplanırlardı. Şam'dan, Medine ve Mekke'ye ve hatta Dağ Cenub'daki merkezlere ise postacılık hecin develeriyle nakl olunur idi. Ve postanın selamet ve emniyeti güzergahtaki kabile şeyhleri tarafından temin olunurdu. Devlet tarafından her sene bu şeyhlere maktuan bir para tehdiye olunurdu veya İstanbul'dan hallerine münasip hediyeler gönderilirdi. İşte değerli dinleyiciler, üç kıtaya kök salmış bir imparatorluk böyle haberleşiyordu. Tatar ağaları uzun yıllar varlıklarına devam ettirdiler değerli dinleyiciler. Posta teşkilatı kurulduktan sonra da Tatar ağaları posta teşkilatının emrinde faaliyet gösterdiler. Posta teşkilatı yakın zamana kadar şöyle çalışırdı. Posta şibendiferlerle, trenlerle naklolunur, belli merkezlerde bunları yine posta Tatarları alırlardı. Bu posta Tatarları önceden ihaleye girerlerdi. İhaleyi alır ve belli bir iki merkez arasındaki ihaleyi alırlardı. Bu yaklaşık bir günlük yol olurdu ki 30-35 kilometredir. Diyelim ki iki kasaba var. Bu iki kasabanın birinden tren geçiyor, diğerinden geçmiyor. Tren geçen kasabada o posta alınır. Oranın ihalesini alan postacı o postaları alır ve 30-35 kilometre yani bir günlük mesafedeki kasabaya götürürdü. Ve oranın mektuplarını da alır tekrar buradan postaya verirdi. Ve böylece haftada iki kere o iki kasaba arasında gider gelirdi. Bu senelik ihalelerle yapılırdı değerli dinleyiciler. Umumiyette her yerin belli bir posta Tatarı vardı. Bu posta Tatarı oranın ihalesini hep alırdı. Çok nadir hallerde bu posta Tatarı değiştirilir veya öldüğü zaman yerine çocuğu veya kardeşi geçerdi. Eğer iki merkez arasındaki mesafe bir günlük yoldan uzunsa oranın ayrı bir posta Tatarı oradan çıkar. Bu da trenin geldiği merkezden çıkar ve tam orta yerde buluşurlardı. Yani bir günlük yol kadar gelirler ve posta malzemesini değiştirirlerdi. Yani şömendiferin olduğu merkezden gelen mektupları getirir. Karşı tarafın postacısına, posta Tatarına verir. Karşı tarafın posta Tatarı da yollanacak mektupları tren merkezine gidecek olan posta Tatarına verirlerdi. Ve bu şekilde bir değişim yapılırdı. Bu da haftada iki gün devam ederdi. Yani haftada iki gün tekrarlanırdı. Bir gün bir de bir başka gün tekrar trenin geliş saatlerine bağlı olarak. Yani en uca kasabalara bile, trene en uzak kasabalara bile efendim mektup, posta bir hafta içinde en geç ulaşırdı. Çimendifere uzak olan yerlerde ise gemi postası mevzu bahisi ki Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde böyleydi. Posta gemiyle gönderilir. Gemiden postacılar, posta Tatarları postayı alıp ihalesini aldıkları merkeze kadar götürürlerdi. Tabii her kasabanın farklı posta Tatarı olurdu. Bazen bir posta Tatarı imkanına göre birkaç posta merkezinin ihalesini alır. Bir gün birini, bir gün diğerini götürür. Bunun karşılığında da o posta ücretlerini alır. Ayrıca haber götürdüğü yerlerden efendim bahşiş alırdı. Bu şekilde de maişetini sağlardı. Değerli dinleyiciler, bu artık tayyare ve tren postasının her yere ulaşmasından sonraki yaklaşık 50'li yıllardan itibaren artık bu şekilde posta Tatarlarının iki merkez arasında, yani tren ve gemi merkezi ile bunun olmadığı merkezler arasında posta götürüp getirmesi tarihe karıştı.
sen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. İçindeyim, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga içindeyim, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba utanır. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesi işitenler kıyamet koptu sanır.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek, hoşça kalın.
Çınaraltı.